Türkler, Ermenileri 1890'lardan itibaren katletmeye mi girişmişlerdir? 19. yüzyılın ikinci yarısında bir Ermeni sorunundan söz edilmeye... 19. yüzyılın ikinci yarısında bir Ermeni sorunundan bahsedilmeye başlandığını... 19. yüzyılın ikinci yarısında bir Ermeni sorunundan bahsedilmeye başlandığını görmekteyiz. Ermeni sorunu için bir başlangıç noktası aramak gerekirse, bunun 1856 İslahat Fermanı ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve bunu izleyen Ayastefenos Anlaşması ve Berlin Konferansı'nda bulmak mümkündür. Ancak biz biraz daha gerilere, 1820'lere kadar gitmenin meselenin anlaşılması bakımından daha yararlı olacağı kanısındayız. Çarlık Rusyası bu dönemde dünya güç dengesinde giderek daha önemli bir devlet olarak ortaya çıkmaktadır. Bu emperyalist güç, komşu olduğu Osmanlı Devleti topraklarını bir tür doğal gelişme alanı olarak kabul etmekte olup, Osmanlıların sırtından güneye ve güneybatıya yayılmak peşindedir. Nitekim Yunanistan'ın Osmanlılardan ayrılarak bağımsız olması büyük ölçüde Rusya'nın bu politikası sonucudur. Bu politikanın başta gelen unsurlarından biri de Rusya'ya göre Osmanlı Hristiyanlarının hamisi olmaktır. Buysa Rusları Ortodoks Rumların yanı sıra Gregoryen Ermenilerle de ilgilenmeye sevk etmektedir. Rusya, batıda Balkanlara nüfuz etmeye çalışırken doğuda da Kafkasya'ya inmektedir. Bu gelişme Kafkasya'daki Eçmiyazin Ermeni Kilisesi'ni Rus tesiri altına sokmaya başlamıştır. Eçmiyazin Kilisesi kısa sürede Rus nüfuzuna girmiş, hatta Katolikos Nerses Aratarakes 60 bin kişilik bir Ermeni kuvvetinin başında 1827-28 Rus-İran Savaşı'na Ruslar safında katılmıştır. Rusların Osmanlı Ermenilerine sızmaya çalışması da Eçmiyazin Kilisesi aracılığıyla olmuş ve 1844'ten itibaren İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ndeki ayinlerde Eçmiyazin Katolikosu'nun adı anılmaya başlanmıştır. Osmanlı Hristiyanlarının hamisi olmaya niyetlenen yalnız Rusya değildir. İngiltere ve Fransa da Osmanlı Ermenilerini Protestanlık ve Katolik'e kazanmak amacındadırlar. Bunda başarılı olmaları üzerine 1830'da İstanbul'da Ermeni Katolik Kilisesi, 1847'de de Protestan Kilisesi kurulmuştur. Ancak ne bu gelişmeler olup biterken ne de 1856'da ıslahat fermanı ilan edilirken bir Ermeni sorunu söz konusu değildir. Toplumsal düzenin Batı modelinde yeniden örgütlenmesi anlamına gelen ıslahat fermanı, Müslümanlarla gayrimüslimleri aynı statüye getiriyor ve gayrimüslimlere tanınmış bulunan ayrıcalık ve ruhani muafiyetlere de bu nedenle son veriliyordu. Bu ferman üzerine Ermeni Patrikhanesince hazırlanan Ermeni Milleti Nizamnamesi Osmanlı hükümetine sunulmuş ve 29 Mart 1862'de onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Nizamname ile Ermeni toplumunun iç işlerini görüşmek üzere 140 üyelik bir meclis kurulmuş, bunun 20 üyesinin İstanbul Kilisesi mensuplarından, 80 üyesinin İstanbul'daki kilise cemaatlerinden ve 40 üyesinin taşradan seçilmesi öngörülmüştü. Islahat fermanı Rusya'nın yanı sıra İngiltere ve Fransa'ya da Ermenilerle daha çok ilgilenmeye sevk etmiş, buysa Rusya'yı Ermenilerle ilgisini yoğunlaştırmaya yöneltmiştir. Bu ilginin altında bu devletlerin Ermenilere duydukları sempati değil, kendi emperyalist çıkarları yatmaktadır. Bunun neden böyle olduğunu görmek için dünyada o dönemde mevcut olan güç ilişkilerine ve nüfuz mücadelesine bakmak lazımdır. Bu nüfuz ve çıkar mücadelesinin önemli alanlarından biri de Osmanlı Devleti'dir. İzlenen yeni politikanın temel taşlarından biri ise Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyan unsurları ve özellikle Ermenileri Osmanlılara karşı kullanmak olmuş ve Ermenilere gerçekleşmeyeceği kendilerince de bilinmesine rağmen Doğu Anadolu'da hayali bir Ermenistan vaat edilmiştir. Ermeni sorununun 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Osmanlıların bu savaşı kaybetmeleri sonucu meydana gelen gelişmeler üzerine çıkması bunun belirgin kanıtıdır. Savaş sona ererken İstanbul Ermeni Patriği Nerses Varjabedyan, Eçmiyazin Katolikosluğu aracılığıyla Rus çarından Rusya'nın Doğu Anadolu'da işgal ettiği toprakları Osmanlılara geri vermemesini istemiş, bununla da yetinmeyerek savaş sonunda Ayastefanos'taki Rus karargahına gidip Grand Duke Nikola ile görüşmüş ve Doğu Anadolu'nun Ruslar tarafından ilhakını, bu olmazsa bölgeye Bulgaristan'a olduğu gibi özellik verilmesini, bu da mümkün değilse bölgede Ermeniler lehine islahat yapılmasını ve bu islahat tamamlanana kadar Rus ordusunun geri çekilmemesini talep etmiştir. Patriğin son talebi Ruslarca kabul edilmiş ve Ayastefenos Anlaşması'na 16. madde olarak girmiştir. Patrik Varjabedyan'ın Osmanlı vatandaşı olduğunu hatırlatmaya sınırsız Patrik Varjabedyan'ın Osmanlı vatandaşı olduğunu hatırlatmaya sanırız gerek yoktur. Doğu Anadolu'daki Rus işgali, Rusya'ya Osmanlı Ermenileri üzerindeki etkisini arttırma olanağı sağlamış ve Rus ordusundaki Ermeni subaylar Osmanlı Ermenilerini devlet aleyhine kışkırtmaya çalışmış ve Ermenilere Balkanlardaki Hristiyanlar gibi Osmanlılardan ayırarak kendi muhtar devletlerini kurabileceklerini telkin etmişlerdir. Rusların niyetini sezen İngiltere, Ayastefenos Anlaşması'na karşı çıkmıştır. Zira Doğu Anadolu'da Rusya himayesinde kurulacak bir Ermenistan, İngiltere'nin Basra Körfezi ve Hindistan yolunun güvenliğini tehlikeye düşürecektir. Bunun üzerine İngiltere, Osmanlılardan Kıbrıs'ı kopararak bunun karşılığında Ayastefenos Anlaşması'nı değiştirilmesini sağlamış ve Berlin Konferansı'nda Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum dışında işgal ettiği topraklardan hemen geri çekilmesi ve Ermeni islahatının bunun ardından yapılması kararlaştırılmış, üstelik islahatın 5 büyük devletin denetiminde uygulanması öngörülmüştür. Bu tarihten itibaren İngiltere, Ermeni islahatını kendi meselesi olarak görecektir. Berlin Konferansı'na İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nden de bir heyet katılmış ve isteklerini kabul ettiremeyen bu heyet, İstanbul'a mücadele ve ayaklanmaya girişilmedikçe hiçbir şey elde edilemeyeceği yargısıyla dönmüştür. Ayastefenos Anlaşması'yla eline geçirdiği büyük fırsatı Berlin Konferansı'yla kaybeden, ayrıca batıda Yunanistan ve Bulgaristan'ı İngiliz nüfusuna terk etmek zorunda kalan Rusya, Doğu Anadolu'yu doğrudan ilhak etmeye amaçlayan bir politika izlemeye başlamış, bu politikasında yine Ermenileri kullanmayı denemiştir. İngiltere ve Rusya'nın Ermeniler üzerindeki mücadelesi, Türk düşmanlığıyla ünlü Fransız yazar René Pinault'un şu sözleriyle açıkça görülmektedir. Rus ve İngiliz nüfusu Ermenilerin sırtında çarpışmıştır. Ermenistan, İngiltere'nin elinde Rus yayılmacılığına karşı ileri bir karakol olmuştur. 1880'de İngiltere'de Gladstone hükümetinin iktidara gelmesi bu mücadeleyi daha da yoğunlaştırmıştır. İngiltere artık Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak politikasını terk etmiş ve Osmanlı İmparatorluğunu parçalayıp kendisine dost küçük devletler kurmayı ve bunları Rusya'ya karşı tampon olarak kullanmayı öngören bir politikayı benimsemiştir. İngiltere'ye göre bu tampon devletçiklerden biri de Ermenistan olacaktır. Bu yeni politikanın ilk sonuçları İngiliz basınında Doğu Anadolu'dan Ermenistan diye söz edilmesi, Doğu Anadolu'nun en ucra köşelerinde bile İngiliz konsoloslukları açılması, bölgedeki protestan misyonerlerin sayısının hızla artması ve Londra'da bir İngiliz-Ermeni komitesinin kurulmasıyla görülmüştür. Rusya ve İngiltere'nin Ermenileri kendi emellerine nasıl alet ettikleri çok sayıda Ermeni ve yabancı kaynak tarafından da belgelenmiştir. Ermeni patriği Horen Aşikyan, Ermeni Tarihi adlı eserinde şunları yazmıştır. Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağılmış çok sayıda protestan misyoner İngiltere lehine propaganda yapmakta, Ermenilerin İngiltere sayesinde muhtariyete kavuşacaklarını ileri sürmektedirler. Kurdukları okullar gizli tasarıların yuvasıdır. Ermeni din adamı Rant Vartabed'e göre de Osmanlı ülkesinde protestan topluluklar kurulması ve bunların İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından himaye edilmesi, uygarlık iddiasındaki batılı güçlerin en kutsal duygusu olan din duygusunu bile sömürmekten kaçınmadıklarını göstermektedir. Vartabed, Eçmiyazin Katolikosu 5. Kervoku'da Çarlık Rusyası'na alet olmak ve Anadolu Ermenilerine ihanet etmekle suçlamıştır. Bir başka teşhis İstanbul'daki Fransız Büyükelçisi Paul Cambon'a aittir. Cambon, 1894'te Paris'e gönderdiği bir raporda şöyle demektedir. Gladstone, gayrimemnun Ermenileri örgütlemiş, disiplin altına almış, onlara destek vaadinde bulunmuştur. Bundan sonra Propaganda Komitesi ilhamını aldığı Londra'ya yerleşmiştir. Jean-Paul Garnier şunları söylemektedir. Milleti Sadıka diye adlandırılan Ermeniler, Ruslar ve Protestan misyonerlerce tahrik edilmiş ve Berlin Konferansı'na sanki zulüm görmüş bir halkmış gibi başvurmuşlardır. Edgar Grandville, Rus tarihinden önce Osmanlı ülkesinde hiçbir Ermeni hareketi olmadığı, Çar himayesinde bir Ermenistan gibi hayaller yüzünden masum insanların acı çektiklerini kaydetmiş ve asıl büyük canilerin Çarlar olduklarını, Ermeni hareketlerinin Doğu Anadolu'nun Rusya'ya ilhakını amaçladığını vurgulamıştır. Ermeni yazar Kapri Elian, Ermeni Krizi ve Yeniden Doğuş adlı kitabında ihtilal, vaat ve telkinlerini Ruslara borçlu olduklarını iftiharla belirtmiştir. Taşnak yayın organı, Hayrenik 28 Haziran 1918 tarihli sayısında şu itirafta bulunmaktadır. Türkiye'deki Ermeniler arasında ihtilalci ruhun uyanması Rus kışkırtmaları sonucudur. Rusya, sınır halklarında her türlü merkezkaç eğilimi teşvik edilmiştir. Bu gerekçeler karşısında Ermeni sorununun ardında emperyalizmin Osmanlı İmparatorluğunu parçalama ve paylaşma politikalarının yattığını söylemek güç olmayacaktır. Bu politika çerçevesinde 1880'den itibaren Doğu Anadolu'da bazı Ermeni komiteleri kurulmaya başlanmış, Van'da Karahaç ve Armenekan, Erzurum'da Vatan Koruyucuları adlı komiteler teşkil edilmiştir. Bu komiteler yerel düzeyde kalmış ve Osmanlı yönetiminden bir şikayeti olmayan ve refah ve barış içinde yaşamaya devam eden Ermeni halkının büyük çoğunluğunun bu faaliyete rağbet etmemesi nedeniyle etkili olamamış ve zamanla varlıkları da sona ermiştir. Osmanlı Ermenilerini içeride kurulan komiteler yoluyla devlete karşı harekete geçirmek mümkün olmayınca bu kez bir başka yol denenmiş ve Rus Ermenilerine Osmanlı toprakları dışında komiteler kurdurulmuştur. Böylece 1887'de Cenevre'de Hınçak, 1890'da Tiflis'te Taşnak komiteleri ortaya çıkmıştır. Bu komitelere hedef olarak Anadolu toprakları ve amaç olarak Osmanlı Ermenilerini kurtarmak gösterilmiştir. Bu komitelere hedef olarak Anadolu toprakları ve amaç olarak Osmanlı Ermenilerini kurtarmak gösterilmiştir. Ermeni propagandasının bugünkü öncülerinden Louis Nalbandian, Hınçak Komitesi için şöyle demektedir. Ermeni halkının duygularını harekete geçirmek için tahrik ve teröre ihtiyaç vardır. Halk, düşmanlarına karşı kışkırtılacak ve aynı düşmanın misilleme faaliyetlerinden yararlanılacaktı. Terör, halkı korumak ve Hınçak programına güven duymasını sağlamak için bir yöntem olarak kullanılacaktı. Komite, Osmanlı hükümetini terörize etmeyi amaçlamıştı. Bu suretle rejimin prestiji azalacak ve tam anlamıyla dağılması için çaba harcanacaktı. Terörist taktiklerin tek odak noktası hükümet olmayacaktı. Hınçaklar o sırada hükümet hesabına çalışan en tehlikeli Ermeni ve Türkleri öldürmek istiyor ve bütün casus ve muhabirleri yok etmeye çalışıyordu. Komite, bütün bu terörist faaliyetlerde bulunabilmek üzere kendisine özgü bir kuruluş meydana getirecekti. Papazian ise Taşnak Komitesi hakkında şunları yazmaktadır. Komitenin programı isyan yoluyla Türkiye Ermenistan'ına siyasi ve ekonomik özgürlük sağlamaktı. Komitenin 1892 yılında yapılan genel kurulunda kararlaştırılan programın 8. metodu hükümet yöneticilerini ve hainleri terörize etmek, 11. metodu ise hükümet kuruluşlarını tahrip etmek ve yağmalamaktı. Taşnak kurucularından ve ideologlarından Dr. John Loris Melikov, komitenin çıkarlarının Ermeni toplumunun çıkarlarından önde geldiğini ve amaçların gerçekleşmesi uğruna zengin Ermenilerden terör yoluyla para toplandığını kabul etmektedir. Yine Taşnak ideologlarından Varandyan aynı itiraflarda bulunmaktadır. Ermeni yazarların da açıkça kaydettikleri gibi amaç Anadolu'da isyanlar çıkarmak, yöntemse terördür. Ermeni komiteleri bu programlarını uygulamaya koymak için zaman kaybetmemişler ve çeşitli ayaklanma girişimlerinde bulunmuşlardır. Ayaklanma teşebbüsleri önce Hınçaklardan gelmiş, daha sonra Taşnaklar bu yolu izlemişlerdir. Bütün ayaklanma girişimlerinin ortak özelliği bunların Osmanlı ülkesine dışarıdan gelen komitecilerle planlanmış ve gerçekleştirilmiş olmasıdır. İlk isyan 1890'daki Erzurum isyanıdır. Bunu yine aynı yıl meydana gelen Kumkapı gösterisi, 1892-93'te Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon olayları, 1894'te Sasun isyanı, 1895'te Babali gösterisi ve Zeytun isyanı, 1896'da Van isyanı ve Osmanlı Bankası'nın işgali, 1903'te 2. Sasun isyanı, 1905'te Padişah Abdülhamit'e suikast teşebbüsü, 1909'da Adana isyanı takip etmiştir. Bütün bu isyan ve olaylar Ermeni komitelerince Ermenilerin Türklerce katledilmesi olarak tanıtılmış ve Batı ülkelerine, Hristiyan kamuoylarına bu şekilde yansıtılarak büyük bir gürültü koparılmıştır. Bu amaçla hiçbir yalandan kaçınılmamış, olaylar tahrif edilmiştir. Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar dağılmış Hristiyan misyonerlerle büyük devletlerin konsoloslukları ve İstanbul'daki büyükelçilikler bu propagandanın Batı kamuoylarına iletilmesinde ve benimsetilmesinde büyük bir rol oynamışlardır. Buna Batı basınının bu yoldaki yayınları da eklenince Hristiyan kamuoyları Ermenilerin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmayan mesajlarını benimsemeye başlamışlardır. Esasen kendi devletlerinin politikaları da bu mesajların benimsenmesini gerektirmekteydi. Üstelik Batı'ya göre bu Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki bir çatışmaydı ve vahşi Müslümanlar masum Hristiyanları katletmekteydi. Öyleyse yapılacak iş Müslümanlara karşı Hristiyan Ermenileri desteklemek ve himaye etmekti. Gerçekten de böyle yapılmıştır. Ancak meselenin aslında hiç de böyle olmadığı ve Ermeni komitelerinin bu propagandasının altında büyük devletleri Osmanlılara karşı silahlı müdahaleye zorlamak amacının yattığı belgelerle sabittir. İstanbul'daki Ermeni Patriği daha sonra 6 Aralık 1876'da İngiliz Büyükelçisi Elliot'a eğer Avrupa'nın bu işe müdahalesi ve dikkatinin çekilmesi için ihtilal ve isyan çıkarmak lazımsa bunu yapmanın hiç de zor bir şey olmadığını söylemiştir. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Curry'e 28 Mart 1894'te İngiliz Dışişleri'ne şu raporu göndermiştir. Erzurum'daki ihtilalcilerin hedefi karışıklıklar çıkararak Osmanlıların karşılık vermesini temin etmek ve böylece yabancı ülkelerin duruma müdahale etmesini sağlamaktır. Erzurum'daki İngiliz konsolosu Graves, 28 Ocak 1895'te İstanbul'daki İngiliz Büyükelçiliğine yolladığı mesajda, komitelerin amaçlarının genel bir memnuniyetsizlik yaratarak Türk hükümeti ve halkının hayali acılarına, dolayısıyla durumu düzeltme gereğine çekmek olduğunu bildirmiştir. Yine Graves, New York Herald muhabiri Sidney Whitman'ın, "Eğer bu memlekete hiçbir Ermeni komitecisi gelmemiş olsaydı, ve Ermenileri isyana kışkırtmasaydılar, bu çarpışmalar olur muydu?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı vermiştir. "Tabii ki hayır. Sanmam ki bir tek Ermeni öldürülmüş olsun. Van'daki İngiliz muavin konsolosu Williams, 4 Mart 1896 tarihli yazısında Tanşnak ve Hınçakların kendi vatandaşlarını terörize ettiklerini, aşırılık ve çılgınlıklarıyla Müslüman halkı kışkırttıklarını, reformların uygulanması için girişilen tüm çabaları felce uğrattıklarını ve bütün Anadolu'da olup bitenlerden Ermeni komitelerinin cinayetlerinin sorumlu olduğunu belirtmiştir. Adana'daki İngiliz Başkonsolosluğu Doughty Billy, 1909'daki bir raporunda Ermenilerin yabancı müdahaleyi sağlamaya çalıştıklarını yazmıştır. Bitlis ve Van'da Rus Başkonsolosluğu yapan General Mayevski, 1912 tarihli bir raporunda şunları kaydetmiştir. 1895 ve 1896 yıllarında Ermeni komiteleri Ermenilerle yerel halk arasında öyle bir kuşku yaydılar ki bu bölgelerde herhangi bir reformun yürütülmesi imkansız hale gelmişti. Ermeni dil adamları hemen hemen hiçbir dini eğitim gayreti içinde değillerdi. Buna karşılık milliyetçilik fikirlerini yaymak için çok çalıştılar. Bu tür düşünceler esrarengiz manastırların duvarları içinde gelişti ve dini görevlerin yerini Hristiyanların Müslümanlara olan düşmanlığı aldı. 1895 ve 1896 yıllarında Asya Türkiye'sinin pek çok vilayetinde çıkan ayaklanmaların sebebi ne Ermeni köylülerinin büyük sefaleti ne de maruz bulundukları baskıydı. Zira bu köylüler komşularından çok daha zengin ve müreffehtiler. Ermenilerin ayaklanması şu üç sebepten ileri geliyordu. 1. Bunların siyasi konularda bilinen tekamülleri. 2. Ermeni kamuoyunda milliyetçilik, kurtuluş ve bağımsızlık fikirlerinin gelişmesi. 3. bu fikirlerin Batı hükümetlerince desteklenmesi ve Ermeni din adamlarının telkin ve çabalarıyla yayılması. Mayevski, Aralık 1912 tarihli bir başka raporunda Taşnak Komitesi'nin Ermenilerle Müslümanları birbirine düşürerek durumu karıştırmaya ve Rus müdahalesine zemin hazırlamaya çalıştığını vurgulamıştır. Nihayet Taşnak ideologu Varandyan, Avrupa'nın müdahalesini sağlamak istediklerini itiraf etmiştir. Papa Ziyan da isyanların amacının Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmalarını sağlamak olduğunu yazmıştır. Ermeni komiteleri her isyanı bu isyandan hemen sonra Avrupalıların müdahalede bulunacakları propagandasıyla çıkarmışlardır. Bu propagandaya komitecilerden bazıları da inanmış. Osmanlı Bankası'nın işgali olayında saatlerce İngiliz donanmasının gelişini gözleyen komiteci Armen Aknomi kaderine küserek intihar etmiştir. Gerek Ermeni yazar ve komitecilerin, gerek Ermenileri destekleyen İngiliz ve Rus diplomatlarının ifadelerinden de açıkça görüldüğü üzere, Ermeni ayaklanmasının nedeni ne sefalet, ne ıslahat, ne de baskıya tabi tutuldukları iddiasıdır. Ayaklanmanın nedeni, Batılılarla Rusya'nın Ermeni komiteleri ve kilisesi ile işbirliği halinde Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak istemeleridir. Osmanlılarsa bu isyanlar karşısında her devletin yapacağını yapmış ve isyanları bastırmak için asilerin üzerine kuvvet göndermişlerdir. İsyanlar, Ermeni halkının çoğunluğunun komitelerin faaliyetini benimsememesi nedeniyle kısa sürede bastırılabilmiştir. Ancak yukarıda da değinildiği gibi her isyanın bastırılması yeni bir katliam olarak sunulmuştur. Yakalanan komiteci teröristler yine büyük devletlerin yardımıyla serbest bırakılmışlardır. Zeytun isyanının Osmanlı Bankası işgalinin ve Padişah Abdülhamid'in yapılan suikast girişiminin elebaşları büyük devletlerin müdahaleleriyle ellerini kollarını sallayarak Osmanlı topraklarını terk edebilmişler, üstelik düzenlenen sahte pasaportlarla yeni cinayetler işlemek üzere tekrar geri dönebilmişlerdir. Ancak gerek Ermeni komitelerinin, gerek büyük devletlerin gözden uzak tuttukları temel bir unsur vardır. Ermeniler adına talep edilen topraklarda yaşayan Ermeniler küçük bir azınlıktır. Ermenilerin üzerinde özerk bir Ermenistan kurulmasını istedikleri 6 Doğu vilayeti Erzurum, Bitlis, Elaziz, Diyarbakır ve Sivas'tır. Ermeni toprak istekleri zamanla gelişecek ve Adana, Halep ve Trabzon'u kapsayacaktır. Şimdi Batı kaynakları içinde Doğu illerinde Ermeni nüfusunu en yüksek gösteren Fransız Sarı Kitabı'nı esas alarak bu vilayetlerin nüfus yapıları ve Ermeni nüfusunun toplam nüfusu oranlarını görelim. Erzurum, toplam nüfus 645.702. Gregorian Ermeni nüfusu 134.967. Ermeni oranı %20.90. Bitlis, toplam nüfus 398.625. Gregorian Ermeni nüfusu 131.390. Ermeni oranı %32.96. Van, toplam nüfus 430.000. Gregorian Ermeni nüfusu 80.798. Ermeni oranı %18.79. Elaziz, toplam nüfus 578.814. Gregorian Ermeni nüfusu 69.718. Ermeni oranı %12.4. Diyarbakır, 471.462. Gregorian Ermeni nüfusu 79.129. Ermeni oranı %16.78. Sivas, 1.086.015. Gregorian Ermeni nüfusu 170.433. Ermeni oranı %15.68. Adana, 403.539. Gregorian Ermeni nüfusu 97.450. Ermeni oranı %24.14. Halep, toplam nüfus 995.758. Gregorian Ermeni nüfusu 37.999. Ermeni oranı %3.81. Trabzon, 1.047.700. Gregorian Ermeni nüfusu 47.200. Ermeni oranı %4.5. Tablodan da anlaşılacağı üzere Ermeniler bu vilayetlerden hiçbirinde nüfusun üçte birini bile oluşturamamaktadırlar. Ermeni nüfusunun genel nüfus oranı ise %15'tir. Britanik ansiklopedisinde 1910 baskısında bu oran verilmektedir. Burada hayali bir Ermenistan vaadiyle Ermenileri Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtan Rusya'nın kendi ülkesinde Ermenilere nasıl muamele ettiğine ve asıl niyetlerinin ne olduğunu kısaca belirtmekte yarar görüyoruz. Rusya, Kafkaslara indiğinde Kafkas Ermenileri Ruslaştırmayı ve Ortodokslaştırmayı öngören bir politika izlemeye başlamıştır. Bu amaçla 1836'da Polijeniya Kanunu çıkarılmış, Eçmiyazin Katolikosluğunun yetkileri kısıtlanmış, Katolikos tayini Çar'ın görev alanına girmiştir. 1882'de Ermeni gazeteleriyle okulları kapatılmış, 1903'te ise bu kez Ermeni Kilisesi kurum ve okullarının mal varlığına el konulmuştur. Özetle, Rus Dışişleri Bakanı Lebnerov Rostovski'nin ünlü deyimiyle enlemsiz bir Ermenistan hedef alınmıştır. Bu deyimin son yıllarda bazı Ermeni yazarlarca Osmanlı yönetimine atfedilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu hususta Ermeni propagandasının karakteri hakkında belirgin bir fikir verebilmektedir. Rusya'nın Ermenilere yaptığı baskı ve zulüm gerek Ermeni gerek yabancı yazarlarca ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Biz şu iki örneği vermekle yetiniyoruz. Ermeni tarihçi Vartanyan, Ermeni Harekatı'nın Tarihi adlı kitabında şunları yazmaktadır. Osmanlı Ermenisi, Çarlık Rusyası Ermenisi'ne göre gelenek, din, edebiyat ve dil itibariyle tamamen serbestti. Edgar Grandville de Rus mezalimine karşı Ermenilerin tek sığınağının Osmanlı Devleti olduğunu kaydetmektedir. Rusya'nın asıl niyeti, Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasını sağlamak değil, bu toprakları ilhak etmektir. Birinci Dünya Savaşı içinde yapılan Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması anlaşmalarında Ermenilerin üzerinde muhtar bir devlet kurmayı hayal ettikleri topraklar Rusya ve Fransa arasında taksim edilmiştir. Rus Çarı'yla Eçmiyazin Katolikosuna Rusya'da bir Ermeni meselesi olmadığını söyleyerek Rus niyetini açıkça dile getirmiştir. Ermeni yazar Boryan bu hususu şu sözleriyle isabetle teşhis etmiştir. Çarlık Rusyası hiçbir zaman Ermeni muhtariyetini sağlamak istememiştir. Bu nedenle Ermeni muhtariyeti için çalışan Ermeniler aslında Rusya'nın Doğu Anadolu'yu ele geçirmesi için Çarlık ajanı olarak faaliyet göstermişlerdir. Öyleyse Ruslar Ermenileri yıllarca aldatmışlar ve Ermeniler boş bir hayal peşinde koşmuşlardır.